Gülün Adı, Umberto Eco. 25. Ayrım. 3. Gün, İkindi. William Asso'ya büyük sapkınlık ırmağından, saf insanların kilisedeki işlevinden, evrensel yasaları öğrenme konusundaki kuşkularından söz ediyor. Sanki ayraç içindeymişçesine Venantius'un bıraktığı kara büyü işaretlerini nasıl çözdüğünü anlatıyor. William'ı demirci ocağında Nikola ile birlikte işlerine dalmış çalışırken buldum. Tezgahın üstüne, başlangıçta belki de pencere camı parçaları olarak düşünülmüş, minicik yuvarlaklar dizmişler. Bunların bazılarını aletlerle istenen kalınlığa indirgemişlerdi. William onları gözlerinin önüne tutup inceliyordu. Nikola ise uygun camların takılacağı çatalı yapmaları için demircilere buyruk veriyordu. William o ana denk en uygun camlar zümrüt renginde olduğu ve parşömenleri çayırlık gibi görmek istemediği için öfkeyle humurdanıyordu. Nikola demircileri denetlemeye gitti. William çeşitli yuvarlakları denerken Salvatore ile aramızda geçen konuşmayı ona anlattım. O adamın çeşitli deneyimleri olmuş dedi. Belki gerçekten Dolsineyenlerin yanında kalmıştır. Bu manastır gerçek bir dünya. Papa Ioannes'in elçileriyle Rahip Michel de gelince tam olacağız. Üstadım dedim. Artık hiçbir şey anlamıyorum. Hangi konuda Atsu? Önce sapkın gruplar arasındaki ayrımlar konusunda. Ama bunu sonra soracağım size. Şimdi aklımı karıştıran sorun, ayrım sorununun kendisi. Ubertino ile konuşurken ona tüm sapkınlarla Ortodoksların aynı olduklarını kanıtlamaya çalıştığınız izlenimini edindim. Ama sonra baş rahiple konuşurken bir sapkınla başka bir sapkın arasında ve bir sapkınla bir Ortodoks arasındaki ayrımı ona açıklamak için uğraştınız. Yani Ubertino'yu temelde aynı olan insanları başka başka gördüğü için, baş rahibi ise temelde ayrı olanları bir tuttuğu için kınadınız. William bir an için camları masanın üstüne koydu. Sevgili Atsu dedi, şimdi bazı ayrımları belirlemeye çalışalım. Bu ayrımı yaparken Paris okulunun terimlerini kullanabiliriz pekala. Şimdi, diyorlar ki, bütün insanlar özde aynı biçime sahiptirler. Yanılıyor muyum? Elbette doğru dedim bilgimle övünerek. İnsanlar hayvandır ama akıllıdırlar. İnsanın ayırıcı özelliği gülme yeteneğidir. Çok güzel. Ama Thomas, Bonaventura'dan farklıdır. Thomas şişman, Bonaventura ise zayıftır. Aynı biçimde. Huck kötü, Francesco iyi olabilir. Aldemar ağırkanlı, Agilufo öfkelidir. Yanılıyor muyum? Kuşkusuz öyle. Bu şu demektir. İnsanlar maddesel biçimleri bakımından özdeştir ama eğreti ya da yüzeysel biçimleri bakımından farklıdırlar. Kuşkusuz öyle. Öyleyse Ubertino'ya aynı insan yapısının karmaşık işlemlerle hem iyilik hem de kötülük sevgisini yönettiğini söylerken onu insan yapısının özdeş olduğuna inandırmaya çalışıyorum. Öte yandan baş rahibe bir Katar'la bir Valdezyen arasında fark olduğunu söylerken onların öze ilişkin olmayan özelliklerinin değişik olduğunda direniyorum. Bunda direnişinin nedeni şu. Bir Valdezyen'e bir Katar'ın özellikleri yorulduğunda yakılarak cezalandırılabilir. Bunun tersi de olabilir. Bir insan yakıldığı zaman onun bireysel özü yakılmış ve somut bir varoluş biçimi olan, bu nedenle de onun varlığını sağlamış olan, en azından Tanrı'nın gözünde özde iyi olan şey hiçliğe indirgenir. Bu sana farklılıklar üstünde direnmek için yeterli bir neden gibi görünmüyor mu? Evet efendim diye yanıtladım heyecanla. Şimdi niçin böyle konuştuğunuzu anladım. Felsefenizi takdir ediyorum. Benim felsefem değil bu dedi William. İyi olup olmadığını da bilmiyorum. Önemli olan senin anlamış olman. Şimdi ikinci soruna gelelim. Sorun şu dedim. Hiçbir işe yaramaz biriyim ben. Valdezyenler, Katarlar, Lyonslu yoksullar, Umiliyatı, Beginolar, Lombardlar, Johimler, Paterenler, Havariler, yoksul Lombardlar, Arnoldçular, Williamcılar, özgür ruha inananlar ve Lucifercileri birbirinden ayırt edemiyorum artık. Ne yapmalıyım? Ah zavallı Atsu diye güldü William, sevecenlikle enseme vurarak. Hiç de haksız değilsin. Son 200 yıldır, hatta daha da önceden beri şu bizim dünyamız hoşgörüsüzlük, umut ve umutsuzluk fırtınalarıyla kasılıp kavruldu sanki. Ya da hayır, Bu iyi bir benzetim değil. Kocaman, görkemli bir ırmak düşün. Toprağın sağlam olduğu, güçlü yatağında kilometrelerce akıp gidiyor. Irmağın kıyılarının, sağlam toprağın nerede olduğunu biliyorsun. Bir an gelir bu ırmak, çok uzun bir zaman, çok geniş bir alanda aktığı, tüm ırmakları kendi içinde yok eden denize yaklaşmakta olduğu için yorgun düşmüş, artık ne olduğunu bilmez. Kendi kendisinin deltası olur. Bir ana kolu hala varlığını sürdürebilir. Ama birçok kol ondan ayrılıp her yöne dağılır. Kimileri yeniden birbirine karışır. Artık neyin neden çıktığını anlayamazsın. Bazen hala ırmak olanla çoktan deniz olanı ayırt edemezsin. Benzetiminizi anlıyorsam, ırmak Tanrı'nın kenti ya da doğruların krallığıdır. Bininci yıl yaklaşmaktadır ve bu belirsizlik içinde artık ayakta kalamıyor, yalancı ve gerçek peygamberler doğuyor. Her şey Armageddon'un yer alacağı büyük ovaya doğru akıyor. Düşündüğüm tam bu değildi. Ama biz Fransiskenler arasında, üçüncü bir çağın ve kutsal ruhun yeniden egemen olacağı düşüncesinin her zaman canlı kaldığı doğrudur. Hayır, ben sana yüzyıllar boyu tüm toplumun, Tanrı'nın kullarının varlığıyla özdeş olan kilisenin gereğinden çok zenginleştiğini, kabardığını, içinden geçtiği tüm toprakların süprüntülerini birlikte taşıdığını ve arılığını yitirdiğini anlatmaya çalışıyordum. Gerçekte Delta'nın kolları, ırmağın denize, daha doğrusu arınma anına olabildiğince çabuk ulaşmasına yardımcı olur. Ama yaptığım kötü bir benzetme. Sana yalnızca, ırmak artık ortada olmayınca, sapkınlık kollarının ve yenilenme akımlarının sayısının nasıl arttığını ve nasıl birbirlerine karıştıklarını anlatmaya yarıyordu. Dilersen bu kötü benzetimi, diri bir güçle ırmağın iki yakasını yeniden kurmaya çalışan birinin imgesini de ekleyebilirsin. Delta'nın bazı kolları kum ve çamurla dolar. Bazıları yapay kanallarla yeniden ırmağa yöneltilir. Bazılarının da akmasına izin verilir. Çünkü her şeyi kısıtlı tutmak olanaksızdır. Hem bir ırmağın izlediği yolun bütünlüğünü sağlamak, kimliğini korumak istiyorsa suyunun birazını yitirmesi daha iyidir. Hiçbir şey anlamaz oldum. Ben de. Benzetimlerle konuşmayı beceremem. İyisi mi bu ırmak öyküsünü unut. Az önce adlarını sıraladığın akımların çoğunun en az 200 yıl önce doğduklarını ve daha şimdiden öldüklerini, kimilerinin ise daha yeni olduklarını anlamaya çalış. Ama sapkınlardan söz edilirken tümü birlikte adlandırılıyor. Doğru. Sapkınlığın yayılma biçimlerinden biri bu. Yok edilme biçimlerinin de. Gene anlamıyorum. Tanrım ne zor. Pekala, tut ki gelenekleri düzeltmek isteyen birisin. Yoksulluk içinde yaşamak için bazı arkadaşlarını bir dağın tepesinde topluyorsun. Bir süre sonra birçok insan uzak ülkelerden kalkıp sana geliyorlar, seni bir peygamber ya da yeni bir havari sayıyorlar ve izinden gidiyorlar. Bunlar gerçekten senin için ya da söylediklerin için mi geliyorlar? Bilmem, umarım öyledir. Başka niçin gelsinler? Çünkü babalarından başka reformcuların öykülerini, az çok yetkin topluluklarının söylencelerini dinlemişlerdir. Bunun şu, şunun bu olduğuna inanırlar. Böylece her akım başkalarının çocuklarına kalıtım yoluyla mı geçer? Elbette, çünkü reformcularının ardına takılanların büyük bir çoğunluğu hiçbir öğreti incelikleri olmayan saf insanlardır. Buna karşın sağ töre geleneklerini düzeltme akımları, değişik yer ve biçimlerde ve farklı öğretilerle doğar. Katarlarla Valdezyenler çoğu kez birbirine karıştırılır. Valdezyenler, kilise içinde tinsel bir reform yapılmasını öngörüyorlardı. Katarlar ise başka bir kilise, başka bir tanrı ve sağ töre anlayışı öngörüyorlardı. Katarlar dünyanın birbirine karşıt iyi ve kötü güçlere ayrıldığına inanıyorlardı. Bu nedenle de kusursuz insanların saf inançlılardan ayrıldığı bir kilise kurmuşlardı. Kendilerine özgü ayinleri ve töreleri vardı. Neredeyse bizim kutsal ana kilisemiz gibi çok katı bir hiyerarşi kurmuşlardı. Hiçbir erk biçimini ortadan kaldırmayı bir an için bile düşünmüyorlardı. Bu da sana yöneticilerin, toprak sahiplerinin, feodal beylerin de Katarların için katıldıklarını açıklar. Dünyayı düzeltmeyi de düşünmüyorlardı. Çünkü onlara göre İyi ile kötü arasındaki karşıtlık hiçbir zaman ortadan kaldırılamazdı. Oysa Valdezyenler ve onların yanı sıra Arnoldçular ve yoksul Lombardlar, tam tersine yoksulluk ülküsüne dayalı farklı bir dünya kurmak istiyorlardı. Toplum dışına itilmişleri aralarına alarak topluca, ellerinin emeğiyle yaşamalarının nedeni buydu. Katarlar kilisenin ayinlerini yadsıyorlardı. Valdezyenler ise ayinleri değil, yalnızca papaza günah çıkartmayı yadsıyorlardı. Öyleyse neden birbirine karıştırılıyorlar ve aynı zararlı otlarmış gibi söz ediliyor onlardan? Sana anlattım. Onları yaşatan şeyle öldüren şey aynıdır. Akımlar, başka akımlara kapılmış, bütün akımların aynı başkaldırı ve aynı umut dürtüsünden kaynaklandığını inanan saf insanlarla gelişir. Sonra birinin yanlışlarını ötekine yükleyen sorgucular tarafından yok edilirler. Bir akımın bir kesimine bağlı olanlar bir suç işleyecek olurlarsa, bu suç tüm akımların tüm kesimlerine bağlı olanlara yüklenecektir. Akılcı açıdan söylemek gerekirse, sorgucular çelişik öğretileri bir araya getirdikleri için haksızdırlar. Başkalarının haksızlığına göre de haklıdırlar. Çünkü söz gelimi bir kentte Arnoldçu bir akım ortaya çıktığı zaman, başka yerlerdeki Katarlar ya da Valdezyenler de oraya yönelirler. Fra Dolcino'nun havarileri, din adamlarının ve beyleri maddesel varlıklarının ortadan kaldırılmasını öngörüyorlardı. Birçok şiddet eyleminde bulundular. Valdezyenler şiddete karşıdırlar. Fraticello'lar da öyle. Ama Fra Dolcino zamanında, onun grubunda daha önce Fraticelli ya da Valdezyenlerin öğretilerini benimsemiş olan birçok kimsenin bulunduğuna kuşkum yok. Saf insanlar kendi kişisel sapkınlıklarını seçemezler. Atso, ülkelerinde vaz eden, köylerinden gelip geçen ya da alanlarında duraklayan adama sıkı sıkıya tutunurlar. Düşmanları da bunu sömürür. Halkın gözlerine aynı zamanda hem cinsel hazzı yatsıyan hem de bedensel birleşmeyi öngören tek bir sapkınlık sunmak iyi bir vaaz tekniğidir. Sapkınları sağduyuya aykırı şeytanca bir çelişkiler yumağı gibi gösterir. Demek aralarında hiçbir çelişki yok. Bir joemci ya da tinci olmak isteyen saf bir insanın Katarların eline düşmesi ya da bunun tam tersi şeytanın işi mi? Hayır, öyle değil. Baştan başlayalım Atsu. İnan kendimin de doğrusunu bildiğime inanmadığım bir şeyi açıklamaya çalışıyorum sana. Bence yanlışlık önce sapkınlığın ortaya çıktığına, sonra da saf insanların onlara katıldıklarına ve lanetlendiklerine, kendi kendini lanetlediklerine inanmakta. Gerçekte ise önce saf insanların durumu gelir, sonra sapkınlık. Nasıl yani? Tanrı'nın kulları hakkında açık seçik bir fikrim var. İyi koyunlarla kötü koyunlardan oluşan, kutsal dünyanın yorumcuları olan din adamlarının yol göstericiliği altında çoban köpekleri, savaşçılar, daha doğrusu dünyasal erk, yani imparator ve beyler tarafından dizginlenen büyük bir sürü. Görünüm çok açık. Ama doğru değil bu. Çobanlar köpeklerle savaşır çünkü ikisinin de birbirinin haklarında gözü vardır. Doğru. Sürünün yapısını belirsiz kılan da bu işte. Birbirlerini parçalamaktan başka bir şey düşünmeyen köpeklerle çobanlar artık sürüyü korumuyorlar. Bir bölüğü dışarıda kalıyor bu sürünün. Nasıl dışarıda? Kenarda. Köylüler gerçek anlamda köylü değiller. Çünkü toprakları yok ya da olanca toprakları onları beslemeye yetmiyor. Yurttaşlar gerçek anlamda yurttaş değiller. Çünkü bir lonca ya da esnaf birliğine üye değiller. Onlar başkalarının tuzağına düşebilecek küçük insanlardır. Kırsal alanlarda cüzamlılar gördüğün oldu mu hiç? Evet, bir kez 100 tanesini bir arada görmüştüm. Biçimleri bozulmuş, etleri ağarmış, çürüyüp dökülüyor. Koltuk değneklerine dayanmış, göz kapakları şiş, gözleri kanlı. Ne konuşuyorlar ne de bağırıyorlardı. Fareler gibi ciyaklıyorlardı. Hristiyanlar için onlar başka insanlardır. Sürünün kıyısında kalan insanlar. Sürü onlardan nefret eder. Onlar da sürüden. Herkesin kendileri gibi cüzama yakalanmasını, ölmesini isterler. Evet, Kral Mark'la ilgili bir öykü anımsıyorum. Güzel Izotta'yı ölüme mahkum etmek zorunda kalmış. Tam yakılmak üzere odunların üstüne çıkarılacağı sırada cüzamlılar gelmişler, krala yakılmanın hafif bir ceza olacağını, ondan daha kötü bir ceza olduğunu söylemişler. Sonra Izotta'yı bize verin, bizim olsun. Hastalığımız isteklerimizi tutuşturuyor. Onu cüzamlarınıza verin diye bağırmışlar. Sızlayan yaralarımıza yapışmış şu paçavralara bakın. Yanınızda sincap kürküyle astarlanmış, zengin giysilere ve takılara bürünmüş olan o kadın, cüzamların sarayını görünce, kümeslerimize girip bizimle yatınca, o zaman işlediği günahın tam anlamıyla bilincine varacak ve bu güzelim odun yığınına düşünüp esef edecek. Görüyorum ki bir Benedikten çömezi olarak tuhaf şeyler okumuşsun diye takıldı William. Kızardım. Çünkü bir çömezin Sevi öyküleri okumaması gerektiğini biliyordum. Ama Melk Manastırı'nda biz gençler arasında bunlar dolaştırılıyor, biz de geceleri mum ışığında okuyorduk onları. Ama önemi yok diye sürdürdü William. Ne demek istediğini anladım. Toplum dışına itilmiş cüzamlılar her şeyi kendileriyle birlikte yıkıma sürüklemek isterler. Böylece onları ne denli toplum dışına itersen o denli kötü olurlar. Onları ne denli senin yıkımını isteyen bir hortlak sürüsü gibi görürsen o denli toplum dışı olurlar. Aziz Francesco bunu anladı. İlk işi gidip cüzamlar arasında yaşamak oldu. Toplum dışına itilenleri yeniden onlarla bütünleştirmedikçe Tanrı'nın kullarını değiştirmek olanaksızdır. Ama siz başka toplum dışı kişilerden söz ediyorsunuz. Sapkın akımları oluşturan cüzamlılar değil ki. Sürü. En geniş halkadan en yakın çevresine dek bir dizi eş merkezli daireden oluşur. Cüzamlılar genel olarak bir dışlama göstergesidir. Aziz Francesco bunu anladı. O yalnız cüzamlara yardım etmek istemiyordu. Öyle olsaydı davranışı yalnızca cılız ve güçsüz bir acıma davranışına indirgenmiş olurdu. Onun anlatmak istediği başka bir şeydi. Kuşlara söylediklerini anlattılar mı sana? Aa evet, o güzel öyküyü duydum. Tanrı'nın o yumuşacık yaratıklarıyla arkadaşlık eden ermişi takdir ettim dedim büyük bir heyecanla. Sana yanlış bir öykü anlatmışlar. Daha doğrusu bugün tarikatın yeniden oluşturmakta olduğu öyküyü anlatmışlar. Francesco kent halkı ve yöneticileriyle konuşmuş. Onların kendisini anlamadıklarını görünce yürüyüp mezarlığa gitmiş. Kuzgunlar, saksağanlar, şahinler, leşle beslenen yırtıcı kuşlarla konuşmaya başlamış. Ne korkunç şey dedim. Demek iyi kuşlar değildi bunlar. Alıcı kuşlardı onlar. Dışlanmış kuşlar. Tıpkı cüzamlılar gibi. Francesco İncil'deki şu sözleri düşünüyordu kuşkusuz. Güneşe doğru yükselmiş bir melek gördüm. Ve o güneşte uçan tüm kuşlara yüksek sesle dedi ki, gelin, Yüce Tanrı'nın büyük şölenine katılın. Kralların etini, tribünlerin ve kendini beğenmişlerin etini ve atların ve onların üstüne binenlerin etini ve özgür ve tutsak, küçük büyük, tüm insanların etini yiyin. Demek Francesco toplum dışına itilmişleri başkaldırıya kışkırtıyordu. Hayır, bunu isteyen biri varsa o da Fra Dolcino ve ardından gidenlerdi. Francesco başkaldırmaya hazır olan toplum dışına itilmişleri Tanrı'nın kullarına katılmaya çağırıyordu. Sürü yeniden toplanacaksa sürü dışına itilmişlerin yeniden bulunması gerekliydi. Francesco başarılı olamadı. Bunu büyük bir acılıkla söylüyorum. Dışlanmışları yeniden bütünleştirmek için kilise çevresinde eylem yapmak zorundaydı. Kilise çevresinde eylem yapmak için de onun yasasının onayını alması gerekiyordu. Bundan bir tarikat doğacak, tarikat da ortaya çıkarken kıyısında itilmişlerin yer aldığı bir çember imgesini yeniden oluşturacaktı. Şimdi toplum dışına itilmişleri yeniden çevrelerinde toplayan Fraticelli ve Joachimlerin neden ortaya çıktıklarını anlıyorsun değil mi? Ama biz Francesco'dan söz etmiyorduk. Sapkınlığın nasıl saf insanlar ve toplum dışına itilmişlerin bir ürünü olduğundan söz ediyorduk. Doğru. Sürüden dışlananlardan söz ediyorduk. Yüzyıllar boyunca Papa ve İmparator erk için giriştikleri savaşlarda birbirlerini parçalarken dışlanmışlar gerçek cüzamlılar gibi kıyıda yaşamayı sürdürdüler. Cüzamlılar, bunların bu olağanüstü meseli anlayabilmemiz için Tanrı'nın düzenlediği bir simgesinden başka bir şey değildir. Böylece cüzamlı derken dışlanmış, yoksul, saf, toplum dışına itilmiş, kırsal bölgelerden sökülüp atılmış, kentlerde aşağılanmış kimseleri anlayacaktık. Ama biz anlamadık. Cüzamın gizemi bir hortlak gibi üstümüze abandı. Çünkü işaretlerin niteliğini anlayamadık. Sürüden dışlanmış olsalar bile onların tümü de İsa'nın sözüne dönerek köpeklerin ve çobanların davranışını suçlayacak, ve bir gün onları cezalandırmaya söz verecek her vaazı dinlemeye ya da üretmeye hazırdırlar. Erk sahipleri her zaman anladılar bunu. Dışlanmışların toplumla yeniden bütünleştirilmesi, onların ayrıcalıklarının kısıtlanmasını gerektiriyordu. Bu nedenle de dışlandıklarının bilincine varan dışlanmışlar, öğretileri ne olursa olsun sapkınlıkla damgalanıyorlardı. Dışlanmışlıklarının körleştirdiği bu insanlarsa, kendi adlarına gerçekte hiçbir öğretiye ilgi duymuyorlardı. Sapkınlığın yanılgısı buradadır. Herkes sapkındır. Herkes ortodokstur. Bir akımın sunduğu inancın önemi yoktur. Önemli olan sunduğu umuttur. Bütün sapkınlar bir dışlama gerçekliğinin bayrağıdır. Sapkınlığı kazı, altında cüzamlıyı bulursun. Sapkınlığa karşı girişilen her savaşın istediği tek şey budur. Cüzamlının olduğu gibi kalması. Cüzamlılara gelince, onlardan ne bekleyebilirsin? Üşleme dogmasının ya da aşağı Rabbani ayinin tanımının ne kadarının doğru, ne kadarının yanlış olduğunu ayırt etmelerini mi? Hadi canım. Atso, bu oyunlar biz okumuş adamlar içindir. Basit insanların başka sorunları vardır. Hem unutma, bunların tümünü de yanlış yoldan çözerler. Bunun için sapkın olurlar. 25. ayrımın sonu, sayfa 290, devamı 26. ayrımda.